Ayrım 4, sayfa 54. Anal dönem. 18 ay, 3 yaş. Anüs, Latince'de bağırsağın dışa açıldığı bölge anlamına gelmektedir. Anal dönemde çocuk, kas sıralarında olgunlaşma neticesinde dışkının tutulması ya da boşaltılması işlevini kontrollü olarak yapmaya başlar. Freud, annenin tuvalet eğitimi sırasındaki tutumunu çocuğun ilerideki karakter yapısını tesir ettiğini belirtmektedir. Eğer anne katı ve baskıcı bir tuvalet eğitimi uygularsa çocuk dışkısını tutmakta ve kabız olmaktadır. Bu tutum çocuğun ileride bağnaz, inatçı ve cimri bir karakter geliştirmesine yol açabilmektedir. Diğer yandan annenin katı tutumu çocuğun kızmasına ve uygunsuz zaman ve mekanda dışkısını boşaltmasına yol açabilir. Freud'a göre böyle bir tutum çocuğun ilerideki hayatında dik kafalı olma, kızgınlık nöbetleri gösterme, dağınık ve kayıtsız olma gibi özellikler geliştirmesine neden olabilmektedir. Ayrıca Freud tuvalet eğitimine teşvik edici davranan annelerin çocuklarını ileride cömert, yaratıcı ve üretici vasıflar taşıyacağını da ileri sürmektedir. Faallik dönem 3-6 yaş. Bu dönemde cinsel ve saldırgan duygular önem kazanmaktadır. Freud, bu dönemde aynı cinsten olan ebeveyne karşı düşmanlık duygularının beslenmesi anlamında kullandığı Oedipus karmaşasından söz eder. O, Oedipus karmaşasını antik Yunan mitolojisindeki babasını öldürdükten sonra annesiyle evlenen Teb kralından esinlenerek ortaya atmıştır. Buna bağlı olarak 3-5 yaşlarındaki erkek çocuğun annesine cinsel bir yakınlık duyduğunu ve bu nedenle annesini babasından kıskandığını belirtmektedir. Bunun kız çocuklarındaki karşılığı olan Elektra karmaşasında ise kız çocuğun babasına cinsel bir yakınlık duyduğunu iddia etmektedir. Freud daha ziyade Oedipus karmaşası üzerinde durmuştur. Ona göre bu etki 5. aya kadar sürmekte ve daha sonra ortadan kalkmakta ya da bastırılarak ileriki yaşlara kişiliği etkilen bir unsur olarak taşınmaktadır. Freud, Oedipus kompleksine ilişkin görüşleri daha sonraki yıllarda yoğun bir biçimde eleştiriye uğramıştır. Bu eleştiri yapanlardan biri olan E. Fromm konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir. Freud'un yanıldığı ve varsayımları yüzünden yanılmak zorunda olduğu nokta anneye olan bağlılığın cinsel yönde olduğu inancıdır. Çocuğun ilk yaşlarda her ihtiyacın anne tarafından karşılanması, babanın çocuğun doğumunda ve ilk yıllarında önemli bir fonksiyona sahip olmaması gibi nedenler çocuğun anneye bağımlılığına yol açmaktadır. 6-12 yaş arası psikoseksüel gelişim. Örtülü dönem. Ortalama olarak 6-12 yaş arasında cereyan eden bu dönemde cinsel dürtüler durgunluğu kazanmaktadır. Faallik dönemin tersine örtülü dönemdeki kız ve erkek öğrenciler hem cinslerine yakınlık göstermeye başlarlar. Oyuna oldukça fazla önem verilir. Freud'a göre davranışın kaynağı olan cinsel ve saldırgan kökenli enerjiler bu dönemde öğrenme, merak araştırma ve insanlarla iyi ilişkiler kurmada kullanılır. Ayrıca örtülü dönemde aynı cins ebeveynle ve diğer yetişkinlerle özdeşleşme önem kazanmaktadır. Ancak özdeşleşme süresi tam anlamıyla Freud'un belirttiği şekilde işlemeyebilir. Yani çocuklar her zaman aynı cinsten anne babayı kıskanmaz veya karşı cins ebeveyni çekici bulmayabilir. Örtülü dönem sağlıklı bir şekilde geçirilmezse çocuk içsel dürtülerin denetimini sağlayamamakta ve enerjisini yanlış yöne kanalize etmekte ya da dürtülerini aşırı denetim altına alarak kişiliğin gelişimini engellemekte ve obsesif karakter yapısına sahip olabilmektedir. 12-18 yaş arası psikoseksüel gelişim. Genital dönem. Freud 12-18 yaşlar arasında genital döneme geçildiğinde belirtmektedir. Bu dönemde fizyolojik yapıda görülen değişmeler örtülü dönemde sakin kalan dürtülerin yeniden canlanmasına neden olur. Bu yüzden özellikle cinsel dürtülerden kaynaklanan çatışmalar tekrar ortaya çıkar. Cinsel hayaller kurma, güvensizlik duyguları ve bazı toplumsal sorunlardan kaynaklanan kendi kendine cinsel doyum sağlama eğilimleri görülebilir. Yoğun Oedipal eğilimleri olan bir genç bu yaşta artan cinsel dürtülerin etkisi altında kendi duygularından ürkerek anne babasına uzaklaşmak isteyebilir ya da karşı cins ilişkilerinden tedirgin olabilir. Erinlik ve ergenliğin ilk dönemini içine alan genital dönemdeki genç karşı karşıya kaldığı çatışmalar çözüm arar ve yetişkin bir insan olmaya çabalar. Çocukluk döneminden kalan birçok sorunun da bu dönemde çözümlenmesi gerekmektedir. Karşı cinse ilgi duyma, sosyalleşmeyi hızlandıran grup etkinlikleri katılma kurma, evliliğe ilişkin planlar kurma bu dönemin başlıca özellikleridir. Bu dönemde önemli olan konulardan biri de meslek seçimidir. Çünkü özellikle 14-18 yaşları arasında gençler bir veya birkaç meslek alanına yönelmekte ve henüz bir kesin karar vermemiş olmaktadır. Anne babaya olan bağımlılığın azalması, hatta onlara güvensizlik duyma, çeşitli kişi ve görüşlere kolayca bağlanma genital dönemde görülen diğer özellikler arasında sayılabilir. Genital dönemdeki genç toplumsal değerleri reddetme ve benimseme arasında çelişki düşüncelere sahiptir. Bu dönem sağlıklı bir şekilde geçirilmez ise aşırı bağımlı veya aşırı bağımsız kişilik geliştirmeye eğilim gösterebilir. Psikoseksüel gelişim, sosyal gelişim ve sosyalleşme, insanın sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi, içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevre uyum sağlamasına bağlıdır. Bu neden sosyal gelişim ve buna bağlı olarak sosyalleşme kavramı büyük bir önem taşımaktadır. Sosyalleşme ya da toplumsallaşma, kişinin belirli bir toplumun davranış kalıplarının kişiliğine mal ederek o topluma ait bir kişi durumuna gelmesidir. Sosyal gelişim başlangıcı bebekliğin ilk günlerinde kadar gitmektedir. Bir bebeğin annesi olan bağımlılığı onun sosyal ilişkilerinin başlangıcıdır. Anne bebeğine sevgi göstererek, dokunarak olumlu bir sosyal gelişim tohumlarını atmaktadır. Bebeğin anneye olan bağımlılığı kendi ihtiyacını karşıladığı ölçüde bağlılığa dönüşmektedir. Çocuk yürümeye ve konuşmaya başladığında sosyal çevresi genişlemektedir. Özellikle oyun vasıtasıyla yakın çevresindeki yetişkin ve çocuklarla yoğun etkileşime girmektedir. Bu esnada olumlu ve olumsuz olmak üzere birçok davranış örnekleriyle karşılamaktadır. Bu bağlamda yardımseverlik, işbirliği ve saldırganlık davranışları en önemli kavramlar haline gelmektedir. Çocuğun bunlardan hangisini benimseyeceği büyük ölçüde içinde yaşadığı çevrede karşılaştığı modellere bağlıdır. Öğretmenler sosyalleşme süreci içinde örnek alınan modellerin başında gelir. Bu nedenle sosyal gelişim ve sosyalleşme sürecinin öğretmenler tarafından iyi bilinmesi gerekir. Aşağıda bölümlerde psikoseksüel gelişim geniş bir şekilde ele alan kuramsal açıklamalara yer verilmiştir. Erikson ve psikoseksüel gelişim. İnsan gelişiminin dönemler halinde inceleyen kuramlardan biri de psikososyal gelişimi konu edinen ve Erikson tarafından geliştiren kuramdır. Erikson önceleri klasik psikanalitik kuramı benimsemiş fakat daha sonra psikanalizin eksik yanlarını görerek kendi kuramını geliştirmiştir. Kuramını geliştirirken psikanalizden de yararlanmıştır. Psikanalitik yaklaşımdan farklı olarak çocukluk dönemlerinin yanı sıra ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde de yer vermiştir. Bunun yanı sıra insan gelişiminde kültürel, sosyal ve çevresel etkenlerin önemini vurgulamıştır. Freud, id üzerinde yoğunlaştığı halde Erikson daha ziyade ego üzerine durmuş ve bilinçaltının ispatı ve işleyişine fazla önem vermemiştir. Psikanalitik kuramda bir dönemde ortaya çıkan problem daha sonraki dönemde muhakkak surette etkiler. Bu determinist bir yaklaşımdı. Erikson'a göre uygun çevresel şartlar ortaya çıktığında daha önceki yaşantılara bağlı olmaksızın sağlıklı dönemler geçirilebilir. Erikson'un kuramının dayandığı temel düşünceler şunlardır. Genel olarak insanların temel ihtiyaçları aynıdır. Benlik ya da egonun gelişimi temel ihtiyaçların karşılamasıyla oluşmaktadır. Gelişim dönemler halinde meydana gelir. Her dönem gelişim için fırsatlar sağlayan bir krizle veya psikososyal problemle nitelenir. Farklı dönemler bireyin güdülenmesinde farklılıklar oluşturur. Erikson insan gelişimini 8 döneme ayırmaktadır. Her dönemde aşılması gereken bazı psikososyal problemler ve krizler vardır. Bunlara gelişimsel ve doğal krizler demek uygun olur. Krizler sosyal ilişkilere dayalı psikolojik bir mücadele davet niteliği taşır ve aşılması yüksek motivasyon gerektirir. Bir dönemin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi ve krizlerin yenilmesi önceki dönemin sağlıklı gelişimine bağlı olmaktadır. Ancak uygun çevresel şartlar geçmiş dönemlerdeki yaşantılardan bağımsız olarak herhangi bir gelişim düzeyindeki krizin aşılmasını sağlayabilir. Krizlerin olumlu bir şekilde aşılması kişiliğin güçlenmesini sağlar. Aşılamayan krizler gelişimi geritebilir. Erikson'un psikososyal gelişim kuramı çok yaygın kabul görmesine karşın bazı eleştiriler de almıştı. Öne sürdüğü görüşler genellikle kontrollü araştırmalara dayanmayan kişisel ve öznel yorumlardır. Bazı kadın araştırmacılarda Erikson kuramının erkeklere göre geliştirdiğini belirtmiştir. Bu kuram ile ilgili olarak yapılan bir diğer eleştiri de çocukların bir dönemden diğerine nasıl geçtiklerini yeterince açıklanmadığı konusudur. Ayrıca Erikson popüler hale getirdiği kimlik bunalımı kavramı üzerinde de çeşitli çatışmalar ortaya çıkmıştır. Yapılan deneysel araştırmanın sonucu kimlik bunalımı kavramının tüm gençlere genellenemeyeceğini göstermişti. 0-6 yaş psikososyal gelişim. Erikson 0-6 yaş arasında 3 döneme yer vermişti. A. Temel güvene karşı güvensizlik 0 ila 1,5 yaş. B. Özerkliğe karşı şüphe ve utanç 1,5 ila 3 yaş. C. Girişkenliğe karşı suçluluk 3 ila 6 yaş. 1. dönem. Temel güvene olan güvensizlik 0-18 ay. Erikson'a göre bebekler hayatlarının ilk birkaç ayında etrafındaki dünyaya güvenmeyecekleri konusunda bir izlenim edinmektedir. Burada güven duygusu başkalarına güvenilir ve tutarlı olduğunu bilmek duygusunu ifade eder. Erikson'a göre bebekler anne ve bakıcıların davranışlarında güvenilebilirlik sezdikleri zaman onlara karşı temel bir güven duygusu geliştirirler. Örneğin bebek ağladığı, acıktığı veya altını sattığında hemen rahatsızlığı giderebiliyorsa annesine veya kendisine bakan kişiye güvenebileceğini anlar. Buna karşılık bebek ihtiyacı olduğu vakitlerde kendisine bakan kişiyi yanında bulamazsa ona karşı bir güvensizlik duygusu geliştirir. Eğer bir çocuk annesi yanından ayrıldığında gereksiz bir korkuya kapılmaksızın sakin bir vaziyette durabiliyorsa bu onun annesine karşı temel güven duygusu geliştirdiğinin bir göstergesidir. Aksi halde bebek ihtiyacı olmasa bile annesi yanından ayrılır ayrılmaz ağlamaya başlar. Burada sana güvenmiyorum, beni bırakıp gideceksin, daha önce de böyle yapmıştın mesajı vardı. Temel güven duygusundan yoksun olarak yetişmiş olan çocuklar ilerideki hayatlarında sosyal ilişki kurmaktan çekinen kendine güvensiz kişiler olabilirler. Ancak kişi daha sonraki dönemlerde de bu eksikliğin telafi edilebilirse sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilen ve kendine güvenen bir insanda olabilir. Bu Erikson'un antideterminist yaklaşımının bir sonucudur. Antideterminist yaklaşım Erikson'un Freud'dan farklılaştığı bir konudur. Freud gelişim dönemlerinde ortaya çıkabilecek bazı saplantıların tüm yaşam etkileyebileceğini öne sürürken Erikson farklı düşünmektedir. Diğer yanda Erikson anne babanın dini inançları vasıtasıyla kazandıkları iç güvenlik duygusunun çocuğa geçtiğini ve bu duygunun bebeğin dünyaya güvenilir bir yer olduğunu sezmesine yardımcı olduğunu belirtmektedir. Burada Erikson'un insan davranışının psikososyal ve kültürel yönü vurguladığı bir başka yön görülmektedir. 2. dönem. Özerkliğe karşı şüphe ve utanç. 18 ay, 3 yaş. Bu dönemde çocuklar için kendine güven duygusu ve kendini işini yapma önem kazanır. Bu yüzden birçok işi kendi başlarına yapmaya çalışarak özerk olmak istediklerini belirtirler. Bu isteklerini ben yaparım, kendim yapacağım gibi ifadelerle ortaya koyarlar. Amaç yönelimli davranışlar sergilerler, sözel iletişim kurmaya başlarlar. Tamamen başkalarına bağımlı olmak istemezler. Teşebbüs ettikleri işleri yaparak kendilerine olan güvenle artırmaya çalışırlar. Yetişkinlerin yaptıkları işe karışmalarını ve müdahale etmelerini istemezler. Eğer yaptıkları iş engellenirse öfkelenip hırçınlaşırlar. Buna karşılık yetişkinler çocukları 2 yaşından itibaren toplumun istediği şekilde davranmaya zorlarlar. Çünkü çocukların toplum kurallara uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmelerini isterler. Bu kültür akımının bir gereğidir. Ancak anne babalar çocuklarına toplumun maddi ve manevi değerlerini sevdirerek ve onların kişiliklerini rencide etmeden aktarmalıdır. Bu dönemde yetişkinlerin çocuklar üzerinde baskı kurdukları bir konu tuvalet eğitimidir. Erikson bundan tuvalet eğitimi savaşları şeklinde söz etmektedir. Tuvalet eğitiminde cezalandırıcı ve utandırmaya yönelik bir tutum izleyen anne babalar çocuğu utanma ve şüphe duygularına yöneltmektedir. Aşırı koruyucu, kısıtlayıcı ve cezalandırıcı anne baba tutumu da özerkliği engelleyen etkenler arasındadır. Bu nedenle anne babaların bariz tehlikelerin olmadığı ortamlarda çocuklarını serbest bırakmaları ve onlara bir şeyler başarma fırsatı tanımaları gerekmektedir. Kendisine fırsat tanınmayan, bir iş başarmanın heyecanını yaşamayan çocuklar ileriki yaşlarda çekingen, kendi başına karar veremeyen ve kendine güvenemeyen bir insan haline gelmektedir. Anne baba çocuk bir işi yapmadığında onu suçlamamalıdır. Çünkü sürekli olarak becerisizlikle suçlanan çocuk cesaretini kaybetmekte ve başarısızlığın yüzüne vurulması sonucunda öfkelenmektedir. Bu öfkenin nihayetinde ise utanma duygusu hakim olmaktadır. 3. dönem. Girişkenliğe karşı suçluluk 3-6 yaş. Girişkenliğe karşı suçluluk döneminde çocuk kendisinin veya aile üyeleri rollerini daha açık bir şekilde kavramaya başlar. Çevresindeki bireylerle yakın ilişkiler kurur. ihtiyaçlarını karşılarken daha aktif ve saldırgandır. Cinsiyet organları konusunda bazı meraklarını gidermek çabasındadır. 3 ila 6 yaşlarında çocuklar motor becerileri geliştiği için sosyal ilişkilere daha fazla katılırlar. Bunun yanı sıra merak ve araştırma duygularını tatmin etmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerde başarısız olurlarsa suçluluk duygusu geliştirebilirler. Çocuğun yaptığı işin yetişkinler tarafından engellenmesi, anne babanın yanlış eğitim yöntemlerini kullanması da suçluluk duygusunu yönelten etkenler arasındadır. Girişkenliğe karşı suçluluk dönemindeki çocuklara nasıl davranılacağı konusunda anne baba ve öğretmenler şu önerilerde bulunabilir. A. Çocukları kendi istedikleriyle bir şeyler yapmaya cesaretlendirilmelidir. Örneğin çocuklar bir faaliyette bulunmak istedikleri zaman onların istekleri mümkün olduğunca yerine getirilmelidir. Sık sık hayır demek yerine onlara destek olunmalıdır. B. Her çocuğun bir veya birkaç işte başarılı olması için ortamlar oluşturulmalıdır. Çocuğu önce rahatlıkla daha sonra biraz uğraşarak yapabileceği işler verilmelidir. Verilen iş ne kadar çok kolay, ne kadar çok zor olmalıdır. C. Uğraştıkları işte hata yapan çocuklara anlayış gösterilmelidir. Yaptıkları hatadan kendilerinin bulmasını sağlanmalıdır. Yapılan her doğru işi öncelikleri sık, sonra rastgele zamanlarda olumlu pekiştireçler vererek ödüllendirilmelidir. 6-12 yaş arası psikososyal gelişim. 4. dönem. Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu 6-12 yaş. İlköğretim çağlarına tekabül eden bu dönemde çocuk bir şeyler üretmek ve başarılı olmak için çalışır. Çünkü elde ettiği başarılar neticesinde takdir ve kabul edilmeyi bekler. Bu dönemdeki çocuk eğer çevresinden destek görürse öz saygısı artar, daha fazla çalışmaya ve başarılı olmaya yönelir. Aksi halde yaptıklarının değersiz olduğunu inanır ve aşağılık duygusuna kapılır. Yetersizlik ve aşağılık duygusu bu dönemdeki en büyük problemdir. Aşağılık duygusu gelişen bir çocuk çevresiyle sağlıklı ilişkiler kuramaz ve uyum güçlüğü çeker. Yapılan uzunlamasına bir araştırmada zeka, aile özgeçmişi ve çalışkanlık değişkenlerinden çalışkanlığın bireyin gelecekteki uyumu, ekonomik başarısı ve kişisel ilişkilerine en önemli etken olduğu bulunmuştur. Bu çalışkanlığın bireyin bir geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İyi bir öğretmen gelişimin bu dönemde çocuklar üzerinde oldukça olumlu bir etki bırakabilir. Çocukları güdülemeyen, onlardaki yetenekleri ortaya çıkarmak için uğraşmayan öğretmenler ise çocukların kendilerine olan güvenlerini yitirmelerine ve onlarda aşağılık duygusunun gelişmesine ve çalışma ve başarılı olma isteklerinin tamamıyla sönmesine neden olabilirler. Öğrenci belirli bir konu da başarılı olduğu zaman okulu ve öğretmeni hakkında iyi duygular besler. Bunun sonucunda da iyi bir öğrenci olduğunu hisseder. Bazı konularda başarısız olan ve desteklenmeyen öğrenciler ise okula ve bilgi edinmeye karşı olumsuzluk düşünceler geliştirirler. Çevresinde de bunu pekiştirmesiyle zayıf bir öğrenci kendisinin kötü bir insan olduğunu düşünebilir. Yani olumsuz bir benlik algısı geliştirir. Bu yüzden öğretmen ve anne babaların çocukların olumlu benlik algısı geliştirmeleri konusunda bilinçli olmaları gerekir. Bu dönemde anne baba ve öğretmenlerin çocukları çalışkanlıkları destekleyici etkinliklere yöneltmesi gerekir. Ancak birçok çocuk bağımsız ve yalnız olarak çalışmakta güçlük çekebilir. Bu tür çocukları sadece etkinlikleri yönetmek yetmez. Örneğin sürekli televizyon seyreden bir çocuğa televizyon seyretmeyi bırakıp kitap okumasını söylemenin bir yararı olmayacaktır. Özellikle bu dönemde çocuk için televizyon seyretmediğinde ne yaptığını bilmektedir. Bu gibi durumlarda yetişkinlerin çocuklarla belirli zamanları paylaşması ve onlarla birlikte güdüleyici etkileşimlerde bulunması yararlı olabilir. Okuldaki faaliyetlerin mümkün olduğu kadar çocuğun ilgi ve yeteneklerine uygun olması ve günlük hayata hitap etmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu dönemdeki öğrencilere tek başına iş yapmalarını ve bazı sorumluluklar yüklenebileceklerini gösterebilecek fırsatlar hazırlamalı ve onların masum hatalarını hoş karşılamalıdır. Sınıfı havalandırma, çiçekleri sulama, sınıfı süsleme ve nöbet çizelgesini hazırlama gibi işleri öğrenciler yaptırmalıdır. Yapamadıkları işleri parçalar halinde yeniden yaptırarak onları güdülemelidir. Ayrıca her öğrenciye gerçekçi hedefler tespit ettirip o hedefe yöneltmelidir. 12-18 yaş arası psikososyal gelişim 5. dönem. Kimlik kazanmaya karşı rol karışıklığı 12-18 yaş. Bu dönemde salgılanan çeşitli hormonlara bağlı olarak vücutta önemli değişiklikler olmakta ve çocukluktan yetişkinliğe geçilmektedir. Çocuk vücudu yetişkin vücuduna dönüşürken çocuk rollerinde yetişkin rollerine dönüşmesi beklenmektedir. Fakat ergenin kimliğini kazanması o kadar kolay olmamaktadır. Çünkü çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçmek beraberinde birçok sorumluluğu ve problemi de getirmektedir. Bu dönemde bir kimlik krizi ortaya çıkabilmektedir. Ancak Erikson'un ifade ettiği kimlik bunalımı bütün gençlere genellenebilecek bir problem değildir. Yapılan araştırmalar ergenliğin küçük bir bölümünde Erikson'un belirttiği şekilde kimlik bunalımının var olduğunu göstermektedir. Bu dönemdeki genç ben kimim sorusuna cevap aramaktadır. Kendi kimliğini bulabilmek için öncelikle anne baba etkisinden kurtulmaya çalışmaktadır ve onlarla doğrudan dolaylı olarak çatışma içine girmektedir. Buna karşın ve kendi kimliğini bulmak için başkalarının kimliğini müracaat etmekte ve kendisi için modeller aramaktadır. Bu nedenle çeşitli kişi ve grupları kendisine örnek alarak özdeşim kurmaktadır. Fakat bu kişi ve gruplar her zaman gencin gerçek kimliğine ulaşmasını sağlayamamaktadır. Genç sorumluluk almaktan korkarak ya çocuk kalmayı tercih etmekte ya da yaşının çok üzerine davranışlar göstererek başka bir yetişkin taklit edebilmektedir. Bu dönemdeki genç daha önceki dönemlerde kazandığı geçici kimlikler yerine daimi bir kimlik kazanma uğraşı içindedir. Kimlik kazanma hayat boyu devam eden bir süreç olmasına rağmen bu dönemde daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü ergenlik dönemindeki genç meslek seçimi, karşı cinse duyulan ilgi gibi çeşitli problemlerde karşı karşıya kalmaktadır. Ergenin daha önceki kimliği bu problemleri çözmek için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle yeni seçimler yapıp kararlar alabilecek bir kimlik kazanma arzusu yoğunlaşmaktadır. Bağımsız ve yeterli bir kişilik ve kimlik geliştirilmediği takdirde rol karışıklığı ortaya çıkmaktadır. Neticede genç tüm hayatı boyunca hangi rolleri göstermesi gerektiği konusunda kararsızlığa düşmektedir. Toplumsal konulara ilgisi artmakta ve kendi görüşleri herkese açıklayarak onların kabul etmesini beklemektedir. Bu durum küçük çocuklarda görülen ben merkezci, egosantrik düşüncenin ergenlik döneminde bir yansıması olarak görülebilir. Böyle bir düşünce yapısı gencin çevresiyle olan ilişkilerin bozulmasına ve çevresi tarafından reddedilmesine yol açabilmektedir. Bu dönemdeki genç akran grubu için daha mutlu olmakta ve onlarla birlikte hareket etmektedir. Grup arkadaşlarıyla birlikte kendisine özgü giyim, konuşma, tutum ve davranışlar göstererek kimlik kazanmaya çalışmaktadır. Bunu kendilerini topluma kabul ettirmenin bir yolu olarak görmektedirler. Bu onların gerçek kimliği olmayıp kendileriyle bütünleşemeyen topluma karşı geliştirdikleri bir tepki kimliğidir. Özellikle Batı toplumlarında bazı gençler kimlik arama çabalarında bunalıma düşünce bu çabalarına bir ara vermektedirler. Kendilerini bulmak için yaptıkları her işi bırakmaktadırlar. Erikson'a göre bu psikososyal moratoryumdur. Örneğin üniversiteyi ya da işe girmeyi ertelerek her işi askıda almak gibi. Ancak birçok genç moratoryum durumuna girmekten çekinmekte yahut başarısız olmaktadır. Çünkü moratoryuma giren bir genç üzerinde aşırı bir toplumsal baskı ve yalıtılmış hissetmektedir. Ülkemizde gençlerin psikososyal moratoryum ilan etmesi sosyoekonomik şartlardan dolayı daha güçtür. Ancak genç kızların erken yaşlarda evlenme istekleri, genç erkeklerin askere gitme veya okulu bırakıp İşe girmeye istekleri bu çerçevede değerlendirilebilir. Ergenlik döneminde bazı gençlerde görülen vurdum duymazlık ve amaçsızlık psikososyal moratoryum belirtisi olabilmektedir. Öğretmenlerin böyle gençlere genel ve uzun vadeli hedeflerden ziyade kısa vadeli hedeflere yönlendirmesi gerekir. Çeşitli nedenlerle olumsuzluk kimlik geliştiren öğrenciler, öğretmen ve sınıf tarafından etiketlenmemeli ve çeşitli fırsatlar verilerek onlara yardımcı olunmalıdır. Bir ergenin çevresi tarafından olumsuz bir kimlikte etiketlenmesi, onun bu kimliği savunucu iletişime girmesine yol açar. Anne, baba ve öğretmenlerin kimlik kazanma uğraşındaki gençlere muhakkak surette yardımcı olması gerekir. Bu dönemdeki öğrencilere anlayışlı, adil, arkadaşça davranan öğretmenler, gençlerin kimlik kazanmalarını kolaylaştırır. ve onları daha iyi yönlendirebilir. Bu amaçla öğretmenler bazı etkinliklerde bulunabilir. Öğrencileri değişik mesleklerden örnekler vererek yetişkinlik rollerini açıklamak, çeşitli mesleklerde insanlara sınıfa davet ederek konuşturmak, öğrencilerin kişisel problemleri için onları psikolojik danışmana göndermek, gençlerin başkalarına ve topluma zararlı olmayan heveslerini hoş karşılamak, okuldaki kurallara sıkıcı ve çekilmez hale getirmemek, öğrencileri davranışları hakkında geri bildirim vermek, yapılan uyarıları anlayıp anlayamadıklarından emin olmak. Yetişkinlik döneminde psikososyal gelişim. Erikson'un Freud'dan farklı olarak çocukluk dönemlerinin dışında yetişkinlik dönemlerini de incelemiştir. Psikososyal gelişim kuramında yer alan 6, 7 ve 8. dönemler yetişkinlik dönemini kapsamaktadır. Bu dönemler 1. yakınlığa karşı yalnızlık, 2. üretkenliğe karşı durgunluk, 3. benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk olarak belirlenmiştir. 6. dönem yakınlığa karşı yalnızlık. Ergenlik döneminde kimlik kazanma çabaları bu dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Genç artık çevresindeki insanlarla yakın ilişkiler kurmaya ve sorumluluk almaya hazırdır. Bu dönemde dostluk, sevgi ve cinsiyet ilişkileri önem kazanmaktadır. Birey bu ilişkileri içinde bulundurduğu toplumun kuralları çerçevesinde yürütmeye çalışmaktadır. Çünkü artık daha gerçekçi olmaya başlamış ve toplumla arasındaki çatışma bir son vermiştir. Kurulan dostluklar ve arkadaşlıklar daha gerçekçi temellere oturtulur ve yapılan işlerde bir süreklilik görülür. Duygusal yapıdaki oynaklık yerini bir sükunete bırakır. Bu dönemde karşılaşılan meselelerden biri de eş seçimidir. Birey ergenlik dönemindeki karşı cins anlayışını bir kenara bırakarak gerçek sevgiye ve paylaşmaya dayalı bir evlilik yapma isteğini taşır. Bu dönemde dikkati çeken bir başka konu da meslek seçimidir. Kişi kendi yeteneklerine ve kişiliğine uygun bir meslek seçme arzusundadır. Başarısız bir mesleki hayat kişiyi yaptığı işten ve çalışma arkadaşlarından soğutur. Arkadaşlık kurma, evlilik ve meslek seçimi gibi konularda başarısız olan bireyler yakın ilişkiler kuramadıkları için yalnızlığa düşer ve kendilerini mutsuz hissederler. Çevrelerindeki insanlarla kurdukları ilişkiler yalın ve yüzeyseldir. 7. dönem üretkenliğe karşı durgunluk. Bu dönem orta yaşları kapsar. Burada sözü edilen üretkenlik kavramı yaratıcılık, neslin devam ettirme, nesne ve fikir üretimi anlamında kullanılır. Anne babaların çocuk sahibi olmaları, çocukların büyütmeleri, onları yönlendirmeleri ve onlar için fedakarlıkta bulunmaları bu dönemin özellikleri arasındadır. Kişi ailesine karşı olduğu gibi topluma karşı da vazifesini yapmak ve yararlı olmak amacındadır. Üreticilik duygusundan yoksun olan kişiler çocuklarına ve çevrelerine karşı kayıtsız kalır ve yalnızlaşırlar. Kurdukları ilişkiler sahte ve yüzeysel olur. Üretken olamayan bireyler sadece kendi çıkarlarını düşünen, başkaları için hiçbir fedakarlık yapamayan insanlar haline gelir. Örneğin aşırı bireyselleşme ve bağımsızlığın egemen olduğu Amerikan kültüründe insanlar kendi başarı dışında hiçbir şeyle ilgilenmezler. Üretken olamamak durgunluğa ve kişinin yoksullaşmasına yol açmaktadır. 8. dönem benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk. Bu dönem insan hayatının yaşlılık dönemini kapsar. Hayatın bu son döneminde birey önceki dönemlerde yaptıklarından bir muhasebesini yapar ve bir senteze ulaşmaya çalışır. Bu amaçla anlamlı bir hayat geçirip geçirmedikleri konusunda öz eleştiri yaparlar. Bilhassa bir önceki dönemde üretken olabilmiş insanlar bu dönemi daha rahat geçirebilir. Böyle kişiler geçmişte yaptıkları iyi ve kötü şeyleri kabullenebilir ve bütünlüğe ulaşabilir. Kendilerini kabul ettikleri ve başkalarından da kabul gördükleri için mutludurlar. Ölüme oldukça rahat bir şekilde hazırlanabilirler. Hayatlarının son döneminde mutlu bir şekilde geçirmek için gerekli çabayı gösterirler. Buna karşılık üretken olamamış, kimliğini bulamamış kişiler hayatlarını boşa geçirdiklerini düşünerek mutsuzluğa düşerler. Fiziksel gücün kaybı, sağlığın bozulması ve emeklilik gibi etkenler kişinin umutsuzluğunu ve çaresizliğini iyice arttırır. Umutsuzluk içindeki bir yaşlı ölümden korkar, uyumsuz bir insan olur ve keşke geçmişte şöyle yapsaydım düşüncesi ağırlık kazanır. Sosyometri, bir öğretmenin öğrenci sosyal ilişkiler içinde tanımasını gerektiren durumlar vardır. Örneğin, sınıfta öğrencilerin oturma yerlerini belirlemek isteyen bir öğretmen, onların birbirlerine yakınlık derecelerini bilmek isteyebilir ya da bir grup çalışması yaptıracaksa birbirlerine akademik yardım sağlayacak öğrencileri tanıma ihtiyacı duyabilir. Öğrencinin sınıftaki yeri, arkadaşları tarafından algılanış biçimi ve benimsenme derecesi onun okula uyumunun bir göstergesi olarak öğretmeni yakından ilgilendiren hususlardır. Bazı öğrenciler bulundukları grup içinde huzursuz ya da yalnız olabilirler. Böyle bir durum öğrencinin okuldan soğumasına yol açabilir. Gruba uyum sağlamakta güçlük çeken öğrencilerin belirlenmesi onların kişilik gelişimine yardımcı olacaktır. Bir grubun üyeleri arasında etkileşim örüntüsünü saptamak amacıyla kullanılan tekniğe sosyometrik test adı verilir. Sosyometrik test için önce gruba belli bir konuda bireylerin sosyal ilişkilerini ifade edebilecekleri bir sosyometrik anket uygulanır. Elde edilen cevaplar sosyogram adı verilen bir tabloda gösterilir. Okul ortamında ilişkileri belirleyen bazı etkenler vardır. Bunlardan en sık görülen ve sosyometri ölçümlerinde ele alınan etkenler sosyal kabul, liderlik ve akademik yardımdır. Sosyometrik testi uygulamaya başlamadan önce hangi amaçla da hangi türde bilgi edinmek istendiğine karar verilmeli ve sosyometrik ankette yer alacak sorular buna göre hazırlanmalıdır. Bir proje grubu oluşturmadan önce hangi öğrencilerin birbirlerine akademikte en sevdiğiniz arkadaşınız kimdir diye bir soru sormak anlamsızdır. Böyle bir amaç için sorulacak en uygun soru, projede kimlerle çalışmak istersiniz? 3 isim yazın şeklinde olabilir. Sınıfta arkadaşlık ilişkileri bilinmek istendiği zaman en sevdiğiniz arkadaşlarınız kimdir? 3 isim yazın diye sorulabilir. Durumu daha açıkça öğrenmek için olumlu sorularla birlikte olumsuz sorular da sorulabilir. Örneğin en sevmediğiniz arkadaşlarınız kimlerdir? En fazla 3 isim yazın diye sorulabilir. Elde edilen sonuçların dökümü ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Bir yol her öğrenciye birden başlayarak bir numara vermek ve her birine bir yuvarlak halinde göstermektedir. Yuvarlaklar kağıda serpiştirilir ve en çok seçilen öğrenci sayfanın ortasına yerleştirilir. Bir öğrencinin başka bir öğrenciyi seçmesi, kişiden seçilen kişiye doğru giden mavi bir okla, itme ise kırmızı bir okla gösterilir. Bu şekilde hazırlanan bir sosyogramda birinci, ikinci ve üçüncü derecede seçme ya da itmeler farklı renkteki kalemlerle çizilebilir. Sonuçları göstermenin bir diğer yolu isimlerinin bir kağıda sütun ve sıra halinde yazmak ve her bir öğrencinin sırada adları yazılı arkadaşlarının hangilerini birinci, ikinci ya da üçüncü derecede seçtiğini yine farklı renkli kalemlerle çizgi çekerek belirtmektir. Birinci tercihe üçüncü, ikinci tercihe iki ve üçüncü tercihe bir puan verilir. Puanlar toplanarak kişilerin kaç kere seçildiği saptanır. Hazırlanan sosyogram bize sınıftaki etkileşim örüntüsünü hakkında fikir verir. Sosyogramda saptanan kişilik tipleri ya da ilişki türleri şunlardır. Liderler, diğer üyeler tarafından önder olarak seçilen, fikirlerine başvurulan ve kararlarına uyan kişilerdir. Sınıfta kimin kararlarına güvenir ve izinden gidersiniz şeklinde sorulan sorular, alınan cevaplarla sınıftaki liderleri saptamak mümkündür. Terk edilmişler, üyelerin hiçbiri tarafından arkadaş olarak seçilmemiş kişilerdir. Reddedilenler, gruptaki üyelerden bazıları tarafından sevilmeyen kişi olarak belirtilen kimselerdir. Karşılıklı çekenler, grup içinde sadece karşılıklı olarak birbirini çeken çiftlerdir. Klikler, gruptan soyutlanmış ama kendi aralarında ilişki küçük grupçuklardır. Öğretmenin grupta yalnız kalan ve özellikle grup tarafından reddedilmiş olan öğrencileri özel olarak ilgilenmesi gerekir. Sosyometrik testin güvenilirliği grubun birbirini tanıma ve işten cevap verme derecesine bağlıdır. Alınan sonuçların kendilerinin gelişimi için kullanılacağından emin olan öğrencilerin sorulara doğru cevap verecekleri muhakkaktır. Sosyometrik testin geçerliliğini etkileyen bir diğer etken de her öğrencinin sevdiği ya da sevmediği 3 kişinin adını yazmak zorunluluğunu hissetmesidir. Böyle durumlarda 3'den fazla çok sevdiği arkadaşı olan bir öğrencinin aralarına 3 tanesi seçmesiyle pek sevdiği arkadaşı olmayan bir kimsenin yine 3 isim yazma durumunda kalması sıkıntı yaratabilir. Ayrıca bu iki öğrencinin en sevdikleri kişiler olarak yazdıkları kişiler aynı anlamı taşımamaktadır. Bu sakıncayı önlemek için öğrenciler eğer yazacak isim bulamıyorlarsa cevap yerlerini boş bırakmalarını söylemek gerekir. Zihinsel gelişim. Zeka nedir? Zekanın ne olduğu ve nasıl tanımlanacağı yüzyıllardan beri insanoğlunu meşgul etmiş bir konudur. Bugün dahi zekanın ne olup olmadığı konusunda kesin veriler mevcut değildir. Araştırmacılar insanın zihinsel işlevlerine ve performansına bakarak zeka üzerinde yorum yapmışlardır. Kimisi zekayı benim testimin ölçtüğü şey diyerek, kimisi de öğrenme gücü olarak tanımlamaya çalışmıştır. Genel olarak zeka yeni ve şaşırtıcı durumla çevreye uyum yatırım yapabilme, soyutlayabilme ve problem çözme gücü olarak tarif edilir. Zekanın açıklamasına ilişkin olarak geliştiren kuramlar çoğunlukla zekanın genel, sözel, sayısal, görsel ve mekanik yetenek gibi çeşitli etkenlerden oluştuğunu ve bu etkenlerin anlaşılmasıyla zekanın da anlaşabileceğini öne sürmektedirler. Bu amaçla hazırlanan zeka testlerinde de sayısal yetenek, sözel yetenek ve performans gibi alt bölümler bulunmaktır. Zekanın ölçülmesi. Zekanın ne olduğu sorusu cevaplanırken çeşitli ölçme araçları geliştirilmiş ve zeka ölçülmeye çalışılmıştır. Ölçülen şeyin ne olduğu çeşitli tartışmaları yol açmıştır. Çünkü zihnin test edilmesi kurumsal temelleri zayıf bir teknolojidir. Bir araştırmacı gerçek zeka testi nasıl yapıldığını ne kadar bildiğimiz değil, ne yapılacağını bilmediğimiz bir durumda nasıl davrandığımızdır demektedir. Genellikle başarılı öğrenciler daha zekiyi kabul edilmektedir. Ancak zeka ve başarı birbirinden farklı kavramlardır. Çünkü her başarılı çocuk zeki, her başarısız çocuk daha az zekidir sonucu çıkarmak mümkün değildir. Zeka ile ilgili olarak düşünülen bir başka yanılgı ise çok konuşan ve popüler konularda başarılı olan çocukların daha zeki gösterilmesidir. Zeka bir tek etkenle açıklanamayacak kadar çok sayıda yetenekleri içermektedir. Aslında çocukların büyük bir çoğunluğu şu ya da bu alanda başarılı olabilecek bir donanıma sahiptir. Önemli olan o yetenekleri çıkarıp geliştirebilmektir. Bu noktada öğretmenlere büyük görev düşmektedir. Zeka, muhakeme türleri olarak dörde ayrılır. Sözel muhakeme, nicel muhakeme, soyut görsel muhakeme, kısa süreli hafıza. Zeka testleri yukarıda da değinildiği gibi sözel, sayısal ve performans alanlarına ilişkin çeşitli sorulardan oluşmaktadır. Her yaş grubu için ayrı testler geliştirilmekte ve standartlar konulmaktadır. Yapılan ölçümler sonucunda bireyin zeka bölümü ZB ya da İngilizce intelligent quotient kelimelerinin baş harflerinden oluşan IQ bulunmaktadır. Bunun için testi olan bireyin zihin yaşı takvim yaşına bölünmekte ve 100 ile çarpılmaktadır. Örneğin takvim yaşı 10 olan bir çocuk zeka testinde 12 yaşında bir çocuk kadar başarılı olursa zeka bölümü IQ eşittir 12 bölü 10 çarpı 100 eşittir 120 bulunur. Zeka testleri dayandıkları kuramla sınırlı oldukları için bireyin zeka düzeyi konusunda kesin doğru sonuçlar veremez. Zaten ölçme aracıyla, değnekle ve uygulamacıyla birlikte birçok etken ölçme sonuçlarını etkiler. Bundan dolayı test sonuçları ihtiyatlı olarak kullanılır. Zeka testleri olumlu ya da olumsuz olarak bireylerin etiketlenmelerine yol açmaktadır. Örneğin bir çocuk zeka testine çok yüksek puan alsa onunla ilgili beklentiler çok yükselmekte ve kendisinden çok şey beklenilmektedir. Eğer çok düşük bir puan elde etmişse o zaman da kendisine hiçbir şey başaramayacağı konusunda yoğun uyarıcılar verilebilmektedir. Bu nedenle zeka testleri zaten sınırlı ölçme araçları olduğu için bir bireyi tanımayı gerektiren zorunlu durumlarda başka değişkenlerde dikkate alınarak kullanılmalıdır. Zeka testleri gözden geçirildiğinde yaşantının bu testlerde başarılı olma açısından çok önemli olduğu görülecektir. Bu nedenle çocukların çok fazla ve farklı yaşantılar geçirmeleri onların zeka gelişimi açısından oldukça önemlidir. Aşağıda zeka testlerinde yer alabilecek bazı sorulara yer verilmiştir. 1. Sevgili dedeniz sizden tam 15 dakika pişmiş bir yumurtayı tam 15 dakika sonra önünde istiyor. Sizin ölçmek için 2 kum saatiniz var. Biri 7 dakikalık öbürü 11 dakikalık. Bu işin altından nasıl kalkarsınız? 2. Bir pizzayı 4 bıçak darbesiyle en fazla kaç eşit parçaya ayırabilirsiniz? 3. 10 torbada 10'ar gümüş para olsun. Siz bir gerçek gümüş paranın ağırlığını biliyor olun. Size her sahte gümüş paranın gerçek gümüş paradan 1 gram daha ağır olduğunu ve bir torba paranın tamamının sahte paralardan oluşunu söylüyorlar. Bu problemi çözmek için elinizde tek kefeli bir tahta aleti var. Sahte para torbasını bir tek tahtada bulabilir misiniz? 4. 3 adam bir duvarın karşısında dikey bir doğru oluşturacak şekilde her birinin yüzü aynı istikamete dönük olacak şekilde arka arkaya sıraya dizilirler. Üçünün de gözleri bağlıdır. İçerisinde 3 kahverengi ve 2 siyah şapkanın bulunduğu şapka kutusundan rastgele 3 şapka çıkartılıp bu 3 adama giydirilir. Sonra göz bağları çıkarılır. Her adama hangi renk şapka giydiği sorulur. Duvarın en uzundaki, en arkadaki adam önündeki 2 adamın şapkasının rengini gördüğü için ben ne renk şapka giydim bilmiyorum der. Bu yanıtı duyan ve önündeki adamın şapkasının rengini gören ikinci, yani ortadaki adam da aynı şeyi söyler. Ben de ne renk şapka giydim bilmiyorum. Yalnızca duvarı gören ancak arkasındaki iki kişinin cevaplarını duyan en öndeki adam ise ben ne renk şapka giydim biliyorum der. Sorumuz şu: en öndeki adam ne renk şapka giyiyor ve bunu nasıl biliyor? Zihinsel gelişimde bireysel farklılıklar. Zeka gelişimi bakımından bireysel farklılıklar mevcuttur. Aşağıda ZB'ye göre yapılmış olan bir sınıflandırma verilmektedir. 0-35 ZB. Sürekli bakım gerektirecek derecede zihinsel özüre sahiptirler. Zeka yaşları 0-3 yaş arasındadır. İlk öğretime başlayamazlar. Zihinsel engeller yaklaşık olarak %5'ini oluştururlar. 35-55 ZB. Bunlar öğretilebilir zihinsel engeller grubuna girmektedirler. Zihinsel engeller yaklaşık olarak %20'sini oluştururlar. Günlük hayatlarını sürdürebilecek bazı becerileri kazanabilirler. Yetişkin yaşa geldiklerinde zeka yaşları 3 ila 7 yaş arasında olabilir. Bu çocuklar tüm gelişim ve eğitimlerinde yetişkinlerin yardımına muhtaçtır. Çevrelerine psikososyal açıdan uyum sağlamakta da güçlük çekerler. Konuşma bozuklukları, sistemi gelişiminde gerilikler, işitme ve görme bozuklukları öğretilebilir zihinsel engelli çocuklarda sıkça görülebilir. 55-75 ZB. Bunlar eğitebilir zihinsel engeller grubuna girmektedirler. Zihinsel engeller yaklaşık olarak %70-80'ini oluştururlar. Zeka yaşları en fazla 12 yaş civarında olmaktadır. Bazılarında monoton konuşma, kekemelik gibi özellikler bulunmaktadır. Okul öncesi eğitime takvim yaşları 3 ila 5, zihin yaşları 2 ila 4 yaş arasında hazır olurlar. İlk öğretime ise 6 ila 10 yaşları arasında hazır olabilirler. Alt özel sınıflarda özel programlar uygulanarak okuma öğrenilebilir ve bir mesleği yerine getirebilecek becerileri kazanabilirler. 75-85 ZB. Bu gruba tutuk zekalılar denilebilir. Okullardaki normal programı ağır olsa da izleyebilirler. 85-110 ZB. İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerin yaklaşık olarak 1/3'ü bu gruba girmektedir. Ders programları bu grubun özellikleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. 110-130 ZB. Üstün zekalar olarak isimlendirilebilecek olan bu grup üniversite öğrencileri rahatlıkla sürdürebilir. 130-200 ZB. Çok üstün zekalar yaşıtlarına göre çok daha çabuk öğrenirler. Öğrenmeye karşı çok isteklidirler. Soyut düşünce çok gelişmiştir. Çok üstün yeteneklerin yanı sıra bir de özel üstün yetenekli bireyler vardır. Bunlar resim, müzik, fen bilimi gibi belirli alanlarda akranlarına göre çok daha ileridedirler. Öğretmenlerin gerek normalin altında gerek üstündeki çocuklara özel bir önem göstermesi ve onları tespit ederek gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Çünkü zeka gelişimi yavaş olan çocuklar geri zekalı denilerek bir kenara itilmekte, ileri zekalı çocuklar ise nasıl olsa biliyorlar denilerek ihmal edilmektedirler. Gardner'in 8 zeka alanı. Bir başka zeka sınıflandırması Gardner tarafından yapılmıştır. Oldukça popüler olan bu sınıflandırmaya göre 8 zeka alanı bulunmaktadır. Bunlar aşağıda verilmiştir. 1. Sözel dilsel zeka. Konuşarak, işiterek ve kelimeleri görerek en iyi şekilde öğrenirler. 2. Mantıksal matematiksel zeka. Kategorize ederek, sınıflayarak, soyut ilişkiler üzerinde çalışarak öğrenirler. 3. Görsel uzamsal zeka. Görselleştirerek, akıl gözünü kullanarak ve renklerle, resimlerle çalışarak iyi öğrenirler. 4. Müziksel ritmik zeka. Ritim, müzik ve melodi yoluyla en iyi öğrenenler. 5. Dokunsal kinestetik zeka. Dokunarak ve hareket ederek öğrenirler. Kişiler arası zeka. Paylaşarak, ilişki kurarak ve işbirliği halinde en iyi biçimde öğrenirler. 7. İçsel zeka. Yalnız çalışarak bireyselleştirilmiş projelerde en iyi şekilde öğrenirler. Ve 8. doğal zekası. Gardner öğrencilerin bu alanlardan bir ya da birkaçında baskın olabileceklerini öne sürmektedir. Öğretim faaliyetlerinde zeka alanlarının dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin müziksel ya da dokunsal bir öğrenici anlatımına dayalı bir sunuşla hiçbir zaman başarılı olmayacaktır. Bu nedenle öğretmenler derslerini sunarken ders planlarının bu 7 öğenin hiç olmazsa birkaç tanesi içinde barındırması gerekir. Yani konular öğretilirken bu konunun müziksel, dokunsal, kişiler arası ve benzeri boyutlarının ne olacağı önceden planlanmalıdır. Ancak bu surette sınıflandırmamızdaki farklı öğrencilerin hepsine hitap edebilen bir öğretim yapabiliriz. Piaget'in zihin gelişim kuramı. Piaget biyoloji, sosyoloji, felsefe ve psikoloji gibi çeşitli sahalarda araştırma yapmış olan İsviçre bir bilim adamıdır. Piaget, insan gelişiminin zihninin gelişmesiyle açıklamaktadır. Bu amaçla değişik yaşlarda düşünce yapıtlarına görülen farklılıkla sistematik bir biçimde ortaya koymuştur. Ayrım sonu 5, sayfa 83.